Ayrım 4.
Tıpatıp Bay Puntilla, kim bilir bire daha yıllar önce burada sürgündeyken seni düşünüp bu oyunu yazmıştır. Sen içince iyi yürekli, sevecen, hakça Bay Puntilla, ben de sana inanan uşak Matti. Bir kağıt, bir kalem, bir not. Bay Puntilla, uşak Matti oyunun sonunda gözlerini açar, anımsadınız mı? Notu Lino ile Brecht şiirlerinin arasına yerleştiriyorum. Saçımı tarayıp kendime çeki düzen veriyorum. Sonra çıkıyorum evinden, kapıyı dışarıdan sıkıca çekiyorum. Ağır ağır yürüyorum kente. Üstüm başım sırılsıklam yeşil. Haziran sonu. Sonunda sen Londra'da, ben de İstanbul'dayım. Beni havaalanında Bertan karşılıyor. Biraz yorgun ama derli toplu, tıraşını olmuş bir Bertan. Kucaklaşıyoruz. Hiçbir şey sormadan, her şeyi bilen ama ilişmeyen dozuyla bütün sevgisi yüreğinde, yanı başımda. Sıcacık bedenine gömülüp sımsıkı sarılıyorum. Hiç çekmiyor kendini. Eşyalarımı Türk Hava Yolları kent içi servisine taşıtıyor, taşıyıcıya para veriyor, sessizce izliyorum. Servise biniyoruz. Ben yokken ülkede olup biteni özetliyor. Kısa kısa, tane tane anlatıyor. Kokusunu duyuyorum. Taze, hafif naneli bir koku bu. Dinliyor muyum diye gözlerime sorarak bakıyor. Hayır, dinlemiyorum. Bertan, eve varınca ılık bir banyo yapıp gevşersin. Yarın zinde olman gerek. Getirdiğin projeleri iyi sunmalı, pazarlamalısın yarın şirkette. Hem ılık düş, düş kırıklıklarına da iyi gelir. Ben, herkesin düş kırıklıklarına mı? Bertan, hayır, herkese değil ama sana iyi gelir. Bertan'ın beni bunca iyi tanımasından gururlu bir keyif duyuyorum. Eline uzanıp tutuyorum. Çekmiyor elini. Bertan, adını vermek istemeyen bir arkadaşın aradı seni geçen hafta. Nereye ve ne için gittiğini çok merak ediyordu. Ben, Allah Allah, kim olabilir ki? Bertan, böylece adını vermiş olmuyor mu? Her neyse. Ona bir iş toplantısına gittiğini söylemek yerine konusu belli olmayan bir seminere gittiğini söyledim. Ben, say böyle mi dedin? Aa, neden o? Bertan, senin konusu önceden belirlenmiş, başı sonu belli tartışmaları sınırlı bulduğunu anlattım ona. Öyle ki çok önceden yazılmış oyunları bile gözünle görüp oynayabilmek, sınırlarını zorlamak üzere hiç üşenmeden binlerce kilometre gittiğini de açıkladım. Ben böyle mi yapmışım? Bertan, elbette sen ya. Bay Puntilla ve Matti'yi zorlamadın mı bu kez de? Elimi çeksem mi? Yüzüm de kızarır böyle hallerde. Hayır, elimi çekmiyorum. İnsan ancak sevdiğine teslim olur. Servisten inince bir taksi bulup eve varıyoruz. Çantalarımı giriş kapısı önünde bırakıp anahtar arıyorum. Bertan sakin bekliyor. Anahtarı bulup kapıyı açıyorum. İçeri giriyoruz. İşte evdeyiz. Kapının karşısındaki mantoluk aynasında kendimi görüyorum. Hayli zayıflamışım. Biraz da yorgun görünüyorum. Hepsi bu. Aynadan Bertan'a bakıyorum. Gülümsüyor. Ben de ona gülümsüyorum. Onu benden başka gören ve bilen yok. Haziran 87, Finlandiya. Eylül 87, Ankara. Gerçekliğe ve ülkesine yenik düşmeyen düşler. Sonunda gerçekliğe ve İspanya'ya yenik düşen Don Quixot, 1614 yılında doğduğu köyde öldü. Miguel de Cervantes de onun ardından kısa bir süre daha yaşadı ancak. George Luis Borges, Nesrin Ağa'ya. Nişan bana rastladığında ben de ona rastladım. Bu rastlantının bizi pek etkilediği söylenemez. Hemen sonra ikimiz de ayrı ayrı kendi yaşantılarımızı sürdürdük. Ta ki şu havaalanı meselesine dek. Nişan bir sabah uyandığında ertesi yıl başına gelecekleri düşünüp hayıflanmadı, sevinmedi de. Dahası benim bunları sonradan düşünüp kafa yoracağımı hiç bilemedi. 29 yaşında İstanbul'a gidecek bir uçağı beklerken yaşayacaklarını kimse önceden bilemezdi. Siz birazdan başınıza gelecekleri, daha kötüsü başınıza gelmeyecekleri biliyor musunuz sanki? Francis, Montpellier'in küçük bir köyünde canı sıkılmış, umutsuz ve asla okula gitmemiş 20 yaşında bir delikanlıyken 2 yıl sonra Orly Havaalanı'nda Nilşen'e rastlayacağını düşünemezdi bile. Siz bırakın 2 yılı, gelecek ay kime rastlayacağınızı, daha fenası kime rastlayamayacağınızı düşünebiliyor musunuz yani? Andreas aynı havaalanında Leon'dan bir gün önce Nilşen'in kendisini yolcu ettikten sonra neler düşüneceğini, Leon Türkiye'ye Londra arasında sıkışan yaşantısının tam bağlantı yerine çöreklenen Nilşen'in anlamını Orly'de kavrayacağını önceden tahmin edemezdi. Ama ben bütün bunları ta o zaman biliyordum. Çünkü aslında bütün hayatlar birbirinden farklı olduğu kadar birbirine benzer. Nilşen'in başına gelenler daha 1912'de babaannemin 1980'de benim başıma gelecekti. İnansanız da inanmasanız da bütün bunlar bir gün sizin de başınıza gelecektir. Çünkü aynada gördüğünüz suretinizdir. Anlatacağım olayın bütün kahramanları hayatta bugün. Fakat konuşmamaya yeminliler. Hepsi kendi dini ve ahlaki inançları ve inançsızlıklarına göre yemin ettiler. Fakat birbirlerinin yeminli olduğundan haberleri yok. Ben olanları zamanın tanıklığı altında bir yazarın bütün zaafları ve meziyetlerin getirdiği kaçınılmaz kurgusal hileler ve düssel çeşitlemelerle kağıda geçiriyorum. Şimdiki zaman. Nişan, 29 yaşında Trabzon'da doğdu. Yeşil, badem gözlü, siyah saçlı. 42 kilo, çevre bilimci. Ankara'da yaşıyor. Çocukluğu babasının işi nedeniyle Madagaskar'da geçti. Sonbahar'da toplum bilim ve çevre hukuku okudu. Şiir seviyor. Flüt çalıyor ve yaprak biriktiriyor. Jacques Brel ve Susan Vega dinliyor. Ana dili Türkçe, Fransızca biliyor, İngilizce öğreniyor. Leon, 37 yaşında İstanbul'da doğdu. Esmer, kıvırcık saçlı, bıyıksız. 67 kilo. Ailesi Kudüs'e göçtükten sonra kendisi de Londra'ya taşındı. Üniversitede felsefe tarihi anlatıyor. Şiir ve deneme yazıyor. Yürümeyi seviyor. Beatles, Bob Dylan, Keith Jarrett ve Yiddish şarkılar dinliyor. Ana dili Türkçe, İngilizce biliyor. Çok az İbranca anlıyor. Andreas, 31 yaşında. Atina'da doğdu. Siyah saçlı, ela gözlü, bıyıksız. 70 kilo. Edinburgh'da çevre mühendisliği, endüstriyel atık sular doktorası yaptı. Atina Politeknik'te ders anlatıyor. Anneannesi İzmirli, tenis oynuyor, gitar çalışıyor. Theodorakis, Livaneli, John Baez, Sipro, Gira dinliyor. Ana dili Yunanca, İngilizce biliyor, çok az Türkçe anlıyor. Francis, 22 yaşında. Güney Fransa'da haritalarda adı yazılmayan bir köyde doğdu ve orada büyüdü. Okuldan kaç kez kaçtığını hatırlayabilen yok. Daha sonra evden ve köyden de kaçtı. Montpellier ve Nimes'te bulaşıkçılık, garsonluk yaptı. Kumral, yeşil gözlü, bıyıksız. 75 kilo. Marangozluğa eli yatkın. Michael Jackson ve Madonna dinliyor. Her şeyden çabucak sıkılıyor ve bıkıyor. Paris'te küçük bir kafede garsonluk yapıyor. Ana dili Fransızca. Okuma yazması var. Nişan günlük harcırağı 79 Amerikan doları, bu 475 Fransız frankı ve bu satırlar yazıldığında 142.000 TL'ye kadar bir şey ediyor. Cebinde Paris'e indiğinde havayı derin derin içine çekti. Bu kokuyu sevdi. Kentlerin kendine özgü havaları vardır. Ama son yıllarda artık hepsi kükürt dioksit benzeri kokuyorlar. Ama Nişan Paris kokusunu duymayı öyle çok istiyordu ki elbette bu kadar uğraşınca da duydu. İçini zıpkın gibi kesen bir heyecan dalgası kapladı. İşte 4 yılını geçirdiği Paris'teydi yine. Gerçekten onu heyecanlandıracak şeyler mi yaşamıştı bu 4 yıl içinde? Bilmiyorum. O zamanlar yanında değildim. Fakat zamanın çoğunlukla iyi anılardan yana olduğunun son 50 yıldır farkındaydım. Nişan ucuzca ama konforlu oteline yerleşti. Gelecek 4 gün içinde katılacağı seminerin notlarını düzenledi. Bu iş için Ankara'da ödünç parayla satın aldığı 2 asık yüzlü elbiseyi askıya astı. Siyah bir döpiyes, nefti bir elbise. Diğer elbiselerin canlı renkleri ve biraz tuhaf modelleri yanında bu ikisi yapayalnız kaldılar. Bir insanın kendini böyle kesin biçimde ikiye ayırabilmesinin faturası nedir acaba? Bunlar bitince Eflatun üzerinde yeşil puanlı telefon defterini çıkartıp A harfini açtı. Alo, Andreas'ı soracaktım. Geldi mi Paris'e? Andreas bir gün önce gelmişti ve hemen buluşabileceklerini söyledi. Nişan defterinin L harfini açtı ve bu kez de alo, Leon'u soracaktım. Londra'dan gelecekti. Leon'un uçağı 2 saat sonra Paris'te olacaktı. Otel resepsiyonisti odasının rezerve edilip bekletildiğini bildirdi. Nişan kendi otelinin telefonunu verip Leon'a haber verilmesini sıkı sıkı tembihledi. İlk düş. Andreas, Nişan'ı ilk tanıştıkları kafede, Café du Reve'de bekledi. 3 yıl önce yine bir çevre sempozyumunda hiç mi hiç farkında olmadan aynı otelde kalmışlar ama aslında birbirlerini ayrı ayrı gittikleri bu kafede Türkçe konuşan bir delikanlıya merhaba derken tanımışlardı. 3 yıl içinde tam 9 kez buluştular, bu 10.'sü. Her keresinde artık görüşmemeye karar verilen ya da hiç ayrılmayacakları sonucu çıkartılan ama hala süren bir düş. Aşk günlük hayatın bayağılıklarına bulaştırılmadan ve eskitilmeden daha canlı ve uzun yaşar. İkinci düş. Leon o akşam otelinde bulamadığı Nişan'a not bıraktı. Ertesi gün öğle üzeri buluşup küçük bir İtalyan lokantasına gittiler. Leon bundan 11 yıl önce yaz tatili için İstanbul'a gittiğinde babasıyla Paris'ten İstanbul'a gelen Nişan'a o zamanlar hala yapılan bir şiir okuma matinesinde rastladı. O gün okunan bir şiiri ikisi de ezbere anımsarlar. Adı Yağmur Kaçağı'dır. Nişan 18'lerinde bir kızdı o zamanlar. Yine aynı parlak siyah saçlar, parlak badem gözler ve ısırgan mizah anlayışı. Belki de anlayışsızlığı. Bir uluslararası gönüllü kuruluşta doktorluk yapan babasının peşine takılıp Madagaskar'a gitmişti. Bu ayrılığı annelerine hiç uymayan macera perest yapısından ötürü babasına ömür boyu bir suç olarak yükleyen 2 ablası gibi algılamamıştı hiç. Değişik Afrika ülkeleri ve çokluk Madagaskar'da geçen çocukluğu Zıp Zıp dergisindeki çizgi romanları kendi yaşantısına taşıyıvermişti. Sonra liseyi Türkiye'de okumuş ve ardından bu kez Paris'te yaşayan babasının yanına üniversite eğitimine. Leon'la 11 yıldır farklı kıtalarda sayısız kereler buluştular. Birbirlerini ziyaret ettiler. Aynı yemeği, aynı evi, aynı keyif ve sıkıntıları iki insanın birbirine en yakın olabileceği sanılan o noktada buluşup paylaştılar. İkisi de hep özledikleri zeki ve duyarlı sevgiliyle zeki ve anlayışlı kardeş karışımını birbirinde bulmuşlardı. Böylesi bir ilişkiyi ne gerçek kardeş ne de sevgili olsalar yaşayamayacaklarını o zamanlar henüz bal gibi bilmiyorlar ama şiddetle hissediyorlardı. Zamanla bal gibi öğrendiler tabii. Çünkü ikisinin de zamanla pek beğendikleri sevgilileri olmuştu. Eskiden beridir de ikişer kardeşleri vardı. Hatta işlerinden biri evlendi bir ara. Bu eş diğerinin arkadaşını yürekten benimsemekle birlikte içinde daima bir soru işareti kaldı. Genç sevgililerin içlerinde daima soru işareti şeklinde bir kurtçuğun bulunmasının yararlarından söz eden bazı yazarlar olsa da ben bu konuda hala karar vermiş sayılmam. Leon ve Nişan'a gelince onlar hep bir düşün peşinden sürüklendiler. Düş, sürekli ve coşkulu bir aşkın dostluğa dönüşmüş şeklini inançla korumak. Üçüncü düş. Bu üçüncü düşün Francis ile ilgili olduğunu sanıyorsunuz ya da öyle birkaç satır okumayı umuyorsunuz belki ama değil. Bu üçüncü düşü kendime ayırdım. Benimkisinin Nişan'ın iki düşüyle kıyaslanınca önemsiz, hatta masum sayılabileceğini sanıyorum. Çünkü aşkın günlük yaşamının bayağılıklarına bulaştırılmadan ve eskitilmeden daha canlı ve uzun yaşayacağına inanmıyorum ben. İnsan zaten günlük yaşamın bayağılık ve acayiplik denizine doğduğu gün batmıştır. Bunun derecesi farklıymış ne yazar? Yo hayır, bu karamsarlık değil. Aksine tam bir iyimserlik. Günlük yaşamın o kadar da korkunç olduğunu sanmıyorum ben. Aşkın sürekli ve coşkulu olanının dostluğa dönüşmüş şeklini inançla korumak düşüne gelince. aşkın yüzlerce çeşidi olduğunu farkındayım ama tümünün de bu isterse Nişan'la Leon'un geliştirdiği gibi cinselliği geri plana itilip dostluğu ön plana çıkartılmış bir çeşidi olsun, yine de tavsama tehdidiyle tir tir titrediğini biliyorum. Bunu ister her şeyin değişmesiyle açıklayın ve adına diyalektik mantık deyin ya da isterseniz kategorik mantıkla yapın açıklamanızı. Bence artık önemi yok. Nişan'ın iki düşünü tartıştıktan sonra gelelim benim düşüme. İnanmayacaksınız ama benim düşüm bu öykünün sonunda Nişan'ın Don Quixote'a, benim de Miguel de Cervantes'e benzer bir akıbete uğramamızdır. Gerçeğe dönüş, şimdiki zaman. Nişan hem çevre sorunları sempozyumuna başarıyla katılımını sürdürdü, hem de Atina'dan ve Novna'dan yalnızca onunla bulaşabilmek için Paris'e gelen iki erkeği birbirine karıştırmadan görmeyi. Sempozyumda ciddi, hırslı ve ataktı. Kadın olmasına rağmen iç konsantrasyonuna aşk dalgınlığını karıştırmayarak beni şaşırttı. Andreas, Nişan'ın oteline hiç gelmedi. Çevrecilerin içinde mutlaka kendisini tanıyacak birileri çıkacak, bu da şu an hiç hazır hissetmediği bilimsel konuşmaları doğuracaktı. Daha çok bir banyo evinde, yanında kaldığı kuzeninde buluşup seviştiler. Sevişmeleri eskisi gibi canlı ve tutkuluydu. İkisi de bu ilişkiyi, Andreas'ın geçen yıl evlendiği Rodoslu Helena'yı incitecek bir aldatmaca saymıyordu. Kendilerini fazlaca önemsemiyorlardı bence. Hafta sonu güzel bir sevişmenin sabahında bedeninin kıvrımlarına sinen sevgi sıcaklığıyla oteline dönen Nişan'e resepsiyondan bir misafir olduğunu söylediler. Leon mu? Hayır, neredeyse ikiz kardeşi sanılacak bir genç kadın. Rodoslu Helena bu. Bundan sonrasında onların anlatmasını tercih ederdim ama iki kadın öyle çok konuştular ki konuşmalarını bölmeye cesaret edemedim. Birbirlerini sevip sevmediklerini bilmiyorum. Hem sevgi anlayışları hem de kişilikleri çok farklı. Fakat baktığınızda ikiz kardeş sanıyorsunuz. Bir erkek bunca benzer ve benzemez iki kadını aynı anda sevmekten sıkılmaz mı? Evleniyor olmalı diye düşündüm. Nişan'ın hiçbir zaman kendini kimseye teslim etmeyecek yapısı ve hiç sahiplenmek istemeyişindeki gerilim ve Helena'nın tamamen teslim oluşundaki heyecan. Ne baş döndürücü bir zıtlık. Birbirlerine ne dostça ne de düşmanca sayılmayacak bakışlarla bakan, suyun iki yanından gelme kadınlar akşama doğru birlikte Orly havaalanına gittiler. Helena, Andreas'tan habersiz, yalnızca Nişan'ı görmek için geldiği Paris'ten onun elini sıkarak ayrıldı. Sizi hayal kırıklığına uğratacak belki ama Helena tam veda ederken gebe olduğunu ve kocasını kendine bırakmasını söylemedi öbür kadına. Zaten gebe de değildi. Nişan havaalanı dönüşü Café de Reve'ye uğradı. Konyakla kahve içti. Çünkü mevsimlerden kıştı. Oteline döndüğünde Leon'un lobide kendini bekler buldu. Bir Yunan lokantasına gittiler. Bol bol Oğuz'u içtiler. Leon, Edip Cansever ve Attila İlhan'ın şiirlerini mırıldandı. Sonra da kendi yeni şiirlerinden bazılarını okudu. Çoğuna Türkçe yazıyor. Son sitemim ilk gençliğime. Yakın heyecanı sonbaharında. Havada tuzlu bir renk, denizde siyah saçlı dalgalar. Hep bir şiir. Seni buluşturacak gençliğimle telaşsız bir heyecan. Parlak bir dinginlik. Yazmak istemedim. Fakat ben hala burada amatör, aşık bir riyaşım. Alkol, şiir ve kahkaha. Kahkahaları lokantanın duvarlarını zorladı. Duvarları delip geceye daldı, gitti. Bir tanesi Paris'in öbür ucunda, gündüz vardiyasında çalıştığı için gece boş olan Francis'in kulaklarına değdi. Hiç tanımadığınız kahkahalar kulağınıza gelirse ne yaparsınız? Tedirgin oldu Francis. Kalktı, banka cüzdanını açtı, birikmiş filanca miktar parasına baktı. İyi ama bu parayla ne yapacaktı? Daha iyi bir odaya mı taşınacaktı? Daha iyi giysiler mi alacaktı? Daha pahalı ayakkabılar, yeni bir motosiklet, daha çok kaset, daha iyi bir müzik seti. Daha iyi bir kafede çalışsa, neden? Şimdi çalıştığı yeri seviyor. Bahşişi fena değil. Çalan müzik de kafa ütülemiyor. Belki daha şık kızlarla çıkar artık. Peki ama sonunda ne olacak yani? Bunları düşünmek hiç heyecanlandırmadı onu. Tıpkı küçük bir çocukken köyde sıkıldığı gibi yine sıkıldı. Sinemaya gitti. Sevgilisiyle buluşup sevişti. Çıktığı bütün kızlar gibi bu da ağzı küfür kokan, güzelliğine zerafet katılmamış bir kızdı. Kaymaksız süt gibi diye düşündü. Peki ya kendisi? Dehşetli yakışıklı yüzü, inanılmaz çekicilikteki genç erkek bedeni, kadınların beğenili, davetkar bakışlarını istisnasız üzerine toplayışı, sık sık mankenlik teklifi alıyor oluşu, gururunu okşamaktan öte neye yarıyordu? Kılını kıpırdatmak için bile tek dürtü, heyecan uyandıracak bir yol olsa. Sonuçta yine bulanıyor, sıkılıyor, çocukluğundan beri hiç yakasını bırakmayan can sıkıntısı ve boşluk duygularından kurtulamıyordu. Ne yapmalı? Neyin peşinden koşmalı? Ne işe yaramalı? Bir işe yaramalı mı? Francis bilmiyor ama ben onu Martin Eden'ın ilk zamanlarına benzetiyorum birazcık. Gerard Depardieu'nun ilk yıllarındaki köylü fiziği de adam akıllı uyuyor tipine. Fakat bunun işi Martin Eden'den daha zor. Bu bir de 1988'lerin Paris'inde yaşıyor. Geniş zaman. Nişan sabaha karşı oteline döndüğünde pat diye ayıldı. Oysa biraz daha sarhoş kalmak, keyif çatmak istiyordu. Hala sarhoş olan Leon'u oteline göndermek üzere güç bela bir taksiye bindirdi. Oda servisi olmayan otelin lobisindeki kahve otomatından bayat, acı bir fincan, kağıt bardak, kahve alıp odasına çıktı. Oturup düşündü. Önce Andreas'ı ve Helena'yı, Leon ve eski eşini, sonra da kendini. Bu arada düşünmeyi atladığı bir yığın insan vardı elbette ama herkesin filminde figüranlar ve isimsiz kahramanlar yok mudur? Ankara'ya döndüğünde kendini bekleyen kedisi Mumuk'u, işlerini ve arkadaşlarını gözünün önüne getirdi. Hepsi bu mu? Yani insan 30 yıla yaklaşan ömrüne, 5 ay sonra 30'una girecek, yalnızca bunları mı sığdırabilir? Bir yandan Afrika renkleri, Avrupa kokuları ve Türkiye sesleriyle yoğrulan zepzengin bir gençlik. İyi ama 29 yılda neler inşa edilebilir, neler yıkılır, neler kaçırılır ve neler yakalanmalıdır. Okuduğu kitapları, beğendiği yazarları, sanatçı ve bilim adamlarını düşündü. Canlıları ve ölüleri, tanıdıklarını, tanımadıklarını, okuduklarını ve toplantıları. Andreas bütün aykırılığına karşın kendine herkesinki gibi bir hayat kuruyordu. Leon şimdiden 40 yaş bunalımına giriyor, nostaljik takılıyor, yalnız ve başarısız sayıyor kendisini. Nişe'nin genç direngenliğiyle besleniyor. Eski eşler, eski kocalar, eski karılar. Onlar eskiyorlar. Yaşasalar bile bir süre sonra ölüler gibi yıpranıyor suretleri. Siliniyor gerçeklikleri yaşamdan. Nişen sigara içmiyor. Ben bu öykünün yazarı olarak öykünün tam burasında Nişe'nin eline bir sigara tutuşturmak isterdim. İyi yakışırdı doğrusu. Ayrıca Don Kişot'u gerçek bir kahraman gibi Nişe'nin odasına getirip bu ikisini konuşturmayı da pek isterdim.